Ütopya, Thomas More, Cem Yayınevi, 5. basım, Nisan 1997. Çeviren Sabahattin Eyüboğlu, Vedat Günyol. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Bahar Özdemir. Ütopya'nın kurumlarını başka uluslarınkiyle karşılaştırınca, bir taraftaki bilgeliğe ve insanlığa hayran olmaktan, öbür taraftaki akılsızlığa ve barbarlığa vahlanmaktan kendimi alamıyorum. Thomas More. Cem Yayınevi daha önce Çan Yayınları'nda 1964 ve 1968 yıllarında iki baskısı yapılan Ütopya'nın yeni basımını sunar. Kitap, Sabahattin Eyüboğlu ve Vedat Günyol tarafından bir imece çalışması sonucu dilimize kazandırılmıştır. Thomas More'un yaşamı 1478, 7 Şubat'ta Londra'da doğdu. 1486, St. Anthony's School'da eğitime başladı, bu okulda 4 yıl okudu. 1490, yargıç olan babası More'u Morton adlı bir kardinalin evine yerleştirdi. O zamanlar bilgisini görgüsünü arttırmak için çocukları başka bir ailenin yanına vermek geleneği vardı. Kardinal Morton sonraları başpiskopos ve Lord Challenger olmuştur. Kardinal misafirlerine More'u gösterip şu küçük çocuk eşsiz bir insan olacak dermiş. 1493, Kardinal Morton More'u Oxford'a gönderiyor. More, üniversitede Latincesini, Yunancasını ilerletiyor. Yunancadan şiirler, Erasmus'tan parçalar çeviriyor. 1495, More, New Inn ve Lincoln's Inn'de hukuk öğrenimini tamamlıyor. 1501, 23 yaşında baroya giriyor. Ama bunu izleyen yıllarda rahip olmayı düşünüyor. Kamçılarla, düğümlü iplerle bedenini zaman zaman cezalandırıyor. Erasmus'a göre More aşık olduğu için rahiplikten vazgeçti. İffetsiz bir rahip olmaktansa iffetli bir koca olmaya yeğledi. 1503, More parlamento üyesi oluyor. 1505, More tanıştığı üç kız kardeşin en büyüğü Jane Colt'la evleniyor. Erasmus, More'un eşi iyi, soydan ama hiç okumamış, köyde yetişmiş bir kızdı. Böylece More, onun karakterine istediği biçimi verebildi. Kitaplardan hoşlanmayı, çalgı çalmayı öğretti ona, diyor. 1506-1510, More'un Margaret, Cecilia, Louisa adlarında üç kızı ve John adını verdiği bir oğlu doğuyor. Yazık ki karısı genç yaşta ölüyor. More çocukları için iyi huylu bir dulla evleniyor, ona da harp ve gitar çalmasını öğretiyor. 1511, 1509'da yargıç olan More, Lincoln's Inn'de ders veriyor. Yargıçlığı sırasında en karışık davaları çabuk ve haklı biçimde sonuçlandırınca halk arasında şu tekerleme yayılıyor. More bir süre yargıç olunca dava kalmadı artık ortada. More yeniden yargıç oluncaya dek böyle şey bir daha görülmeyecek. 1513, The History of Richard III'ü yazıyor. 1511-1514, Cambridge'de Yunanca dersleri veren Erasmus, More'la iyice dost oluyor. Birçok bakımdan onun görüşünü paylaşıyor. Savaşa ve ölüm cezasına, haksız vergilere karşı çıkıyor. Kısaca sosyal adaleti savunuyor. 1516, Ütopya yayınlanıyor. Birçok dile çevriliyor. Ütopya, Antwerp'te basılırken bu işle Erasmus uğraşıyor. More şakacı bir mektupla Erasmus'a Ütopya kralı ilan edildiğini bildiriyor. 1517, 1 Mayıs'ta Londra'nın fakir halkı, çekilen sıkıntı ve yoksulluklardan şehirdeki yabancıların sorumlu olduğunu sanarak ayaklanıyor. Yargıç, More akıllı konuşmalarla isyancıları yumuşatıp ayaklanmayı kontrol altına alıyor. Sonra kralın önünde diz çöküp asi liderlerin idamdan kurtulmalarını sağlıyor. 1518, Kral 8. Henry sarayda görev almak istemeyen More'u ısrarla çağırıyor ve özel danışmanı yapıyor. More'la sohbetten çok hoşlandığı için onun yanından ayırmıyor. More damadına kralın bana gösterdiği sevgiyle gururlanmamam gerek demiş. Çünkü kellem sayesinde Fransa'da bir kale elde edilecekse kellemin uçacağı kesin. Aynı yıl Latince Epigrams ve Letter to Oxford Defending Greek Studies'i yayınlıyor. 1520, Fransa Kralı 1. François ile 8. Henry'nin görüşmelerine katılıyor ve o sırada ünlü hümanist, Ütopya'nın ön sözünü yazan Guillaume Bude ile tanışıyor. 1521, Şövalye yani Sir unvanını alıyor. 1522, Last Four Things'i yazıyor. 1523 Avam Kamarası Başkanı oluyor. 1528 Lodere tutanlara karşı diyalogun yazılışı. 1528 Supplication of Souls'u yazıyor. Ekim ayında Lord High Challenger oluyor. 1531 Confutation of Tyndall yayınlanıyor. 1532 8. Henry Anne Boleyn ile evlenmek için karısı Catherine'den boşanmak istiyor. Papa evliliği bozmaya yanaşmayınca kral papaya karşı Act of Supremacy denilen yasayı çıkartıyor. Papayı hiçe sayıp Katolik topluluktan ayrılıyor. Kendini İngiliz kilisesinin başı ilan ediyor. Belli başlı din adamları korkudan bu yasaya boyun eğiyorlar. Thomas More ise sağlık durumunu bahane ederek Lord Challenger'lıktan çekiliyor. Aman ne güzel, artık güneşe günaydın diyorum, devlete iyi geceler. 1532 kendini savunduğu apolojiyi yazıyor. 1534 8. Henry ünlü kişilerin çıkardığı yasaya boyun eğeceklerine ant içmelerini istiyor. More kabul etmeyince bir bahaneyle tutuklanıp Mart ayında Londra Kulesi'ne gönderiliyor. Bir söylentiye göre kral gizlice Londra Kulesi'ne gelip onu kandırmak için elinden geleni yapmış. More ise bu anda içmenin vicdanına aykırı olduğunu açıklamış. 1535, 1 Temmuz'da More'un yargılanması yapılıyor. Pişman olup düşüncesini değiştirirse bağışlanacağı bildiriliyor. More'un sözü, suç düşüncesini başkalarına yaymakla olur. Oysa ben sustum sadece. Böyle sustum diye hiçbir yasa beni adalete göre haklı olarak cezalandıramaz. More idam cezasına çarptırılıyor ve o zaman konuşuyor. Parlamentodan çıkan Act of Supremacy Tanrı'nın yasalarına aykırıydı. Parlamento bir adamı kral ilan edebilir ama bütün dünyada Katolik Kilisesi'nin başı ilan edemezdi. Bir şehir bütün ülke adına yasa çıkaramayacağı gibi İngiltere yani bir tek Hristiyan ülkesi bütün öteki Hristiyan ülkeleri adına yasa çıkaramazdı. 1535 6 Temmuz sabahı More kafası kesilerek idam ediliyor. Ölümü iç rahatlığıyla hatta garip bir sevinçle karşılıyor. Kellesi uçmakla insanın başına felaket gelmez dediğini çağdaşı tarihçiler yazıyor ve ölüm karşısındaki yiğitliğine herkes hayran oluyor. İdama şölene gider gibi özene bezene giyinerek gidiyor ve cellada bir altın lira hediye ediyor. İdam sehpasının sarsıldığını neredeyse yıkılacak gibi olduğunu görünce yanındakilere alay ederek rica ederim diyor. Siz beni sağ salim şuraya bir çıkarın hele. İnerken durumu nasıl olsa idare ederim. Gözlerini celladın bağlamasına razı olmayarak bu işi kendi yapmış. Son sözü bile bir şaka olmuş. Başını kütüğün üstüne koyduğu zaman sakalını dikkatle bir yana çekmiş. Ne de olsa sakalın vatana ihanet etmedi. O da idam edilmesin demiş. Sir Thomas More oyununda halktan sözler. Ondan akıllı, ondan erdemli soylu kimse şimdiye dek yetişmedi İngiltere'de. Yoksullar gözyaşlarıyla gömecekler onu. Dünyaya geldiğimden beri böyle yas tutulduğunu görmedim hiç kimse için. Kitap 1. Eşine az rastlanır bütün zekasıyla tanınmış, yenilmez İngiltere Kralı 8. Henry ile değerli Kastilya Prensi arasında birkaç yıl önce önemli bir bozuşma olmuştu. Bu işi görüşmek ve düzeltmek üzere o tarihte sözcü olarak Flemenk'e gitmiştim. Yanımda iş ve yol arkadaşı olarak eşsiz insan Cuthbert Tunstall vardı. Kral o sırada kendisine herkesin alkışları arasında Canterbury Başpiskoposluğunu vermişti. Burada onun övgüsünü yapmaya kalkmayacağım. Dostluğumun bir dal kavukluk sayılması korkusuyla değil, övgülerimin onun bilginliğine ve erdemine erişemeyeceğim düşüncesiyle. Kendisi öyle parlak bir ün kazanmış bulunuyor ki, onu övmek, atasözünün dediği gibi güneşi fenerle göstermeye benzer. Görüşmelerin yapılacağı Burgess şehrinde Prens Charles'ın gönderdiği birbirinden seçkin sözcüleri bulduk. Burgess valisi bu heyetin başındaydı. Mountcastle hakimi George Tasmania ise aynı heyetin dili ve yüreğiydi. Konuşma ustalığı sanatından çok doğuşundan gelen bu adam, devlet işlerinde en bilgin danışmanlardan biri sayılıyordu. Kişisel yetisine eklenen görmüş geçirmişliği, onun pek usta bir diplomat olmasını sağlamıştı. Kongrenin ilk iki oturumunda birçok konular üstünde anlaşmaya varılamadı. Bunun üzerine İspanyol sözcüleri prensin ne diyeceğini öğrenmek için Brüksel'e gittiler. Ben de bu arada Anvers'e gitmek fırsatını buldum. Anvers'ta birçoklarıyla tanıştım ama bağlandığım en hoş insan Anvers'lı Peter Giles oldu. Yurttaşları arasında pek saygın bir yeri olan bu dürüst, genç, kültürü ve ahlakıyla daha da üstün saygılara layıktır. Bilgisi ne kadar derinse huyu da o kadar iyi. Yüreği herkese açık ama dostlarını o kadar candan, o kadar vefalı bir sevgiyle bağlıdır ki kendisine dostluğun pürüzsüz bir örneği dense yeridir. Alçak gönüllü, gösterişsiz, sade ve ölçülü bir insan. Nükteli konuşmasını bilir ve şakası hiç kabalığa kaçmaz. Uzatmayalım. Bu gençle öyle hoş, öyle tatlı bir ahbaplık kurduk ki beni yurdumdan, evimden, karımdan ve çocuklarımdan 4 ay aşkın bir zaman ayıran gurbet pek acı gelmedi bana. Bir gün Notre Dame'a gitmiştim. Halkın gözdesi olan bu kilise bizim en güzel mimarlık şaheserlerimizden biridir. İbadetten sonra otele dönerken birden Peter Giles'le karşılaştım. Yaşlıca bir yabancı ile konuşuyordu. Güneşten yanmış teni, uzun sakalı, üstünden düşecek gibi duran yeleği, hali tavrıyla bu yabancı bir gemi kaptanına benziyordu. Peter beni görür görmez bir cevap vermeye hazırlanan yabancıdan bir an uzaklaştı. Yanıma sokulup beni selamladıktan sonra, "Bu adamı görüyor musunuz?" dedi. "Onu doğru size getirmek üzereydim." "Dostum," dedim, "sizinle geldikten sonra kim olsa sevinirdim." "Tanısanız," dedi Peter, "yalnız gelmesini de isterdiniz. Bilinmez ülkeler ve insanlar üstüne size ondan daha etraflı, daha ilginç bilgiler verebilecek birini bulamazsınız dünyada. Böyle şeylerin ne kadar meraklı olduğunuzu bilirim." "Aldanmamışım," dedim. İlk bakışta bir kaptana benzetmiştim kendisini. "Yine de aldanmamışsınız. Gemiyle gezmesine gezmiş ama Polinurus gibi değil. Odysseus gibi, daha doğrusu Platon gibi. Dinleyin bakın nasıl." Rafael Hyde Loday bu adı ilk alan ailenin oğlu. Oldukça iyi Latince ve çok iyi Yunanca bilir. Kendisi sadece felsefeye verdiği için Atina'nın dilini Roma'nın dilinden daha yararlı görmüş. Önemli konularda olsa olsa yalnız Seneca ya da Cicero'dan cümleler söyler. Memleketi Portekiz'miş. Gençliğinde varını yoğunu kardeşlerine bırakmış ve dünyaya dolaşma sevdasıyla yanıp tutuşarak Amerigo Vespucci ile kader birliği etmiş. Bu büyük denizcinin şimdi her yerde anlatılan dört yolculuğunun son üçünde bir an yanından ayrılmamış. Ama Avrupa'ya onunla dönmemiş. Amerigo onun yalvarıp yakarması üzerine 24 adam ile birlikte Yeni Kastilya'da kalmasına izin vermiş. Böylece kendi isteğiyle kalmış o kıyılarda. Çünkü bu adamda gurbette ölmek korkusu falan yok. Bir mezarda çürümek şerefine de pek düşkün değil. Sık sık şu sözü tekrarlar. Mezarsız ölünün kefeni göklerdedir. Her yerde Tanrı'ya giden bir yol vardır. Bu serüvenci yaratılışıyla bir yerde ölüp kalmamış olması büyük bir talih doğrusu. Her neyse, Vespucci gittikten sonra 5 Kastilyalı ile birçok ülkeleri dolaşmış. Bir mucize olarak Toprobana kıyılarına düşmüş. Oradan Calicut'a ulaşmış nasılsa ve Portekiz gemilerine rastlayıp görmekten umudunu kestiği memleketine dönmüş. Peter bunları anlatınca bana böyle yaman bir insanı tanıtmak istediğinden ötürü kendisi teşekkür ettim. Sonra Rafael'e yaklaşıp ilk görüşmenin gerektirdiği sözleri ettim ve onu Giles'le birlikte kaldığım yere götürdüm. Orada bahçeye çıkıp bir çayırda oturduk ve konuşma başladı. Rafael önce Vespucci gittikten sonra nasıl arkadaşlarıyla birlikte yerlilerin dostluğunu kazandıklarını, tatlılıkla nasıl anlaşıp bir arada güzel güzel yaşadıklarını anlattı. Memleketinin ve kendisinin adını unuttuğum bir prens, onları çok sevmiş ve korumuş. Onun sayesinde yolları boyunca kayıklar, arabalar bulmuşlar. Sadık bir rehber, prensin emriyle hep yanlarında kalmış, onları öteki prenslere tanıtmış. Günlerce yolculuk ettikten sonra köylere, kasabalara, oldukça iyi düzenli şehirlere varmışlar. Birçok ustalar, güçlü devletler görmüşler. Ekvatorda güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar boydan boya ve oldum olası ateşten bir gök altında yanan ıssız ovalar varmış. Orada her gördükleri şey dehşete düşürüyormuş onları. Başıboş topraklarda tek yaşayanlar, en vahşi hayvanlar, en korkunç sürüngenler ve o hayvanlardan da vahşi insanlarmış yalnızca. Ekvatordan uzaklaşınca tabiat yumuşuyormuş biraz. Sıcak daha az bunaltıcı, toprak daha yeşil ve güler yüzlü, hayvanlar belasızmış. Daha ötelerde ise karadan ve denizden ticaret yolları olan şehirlere, kasabalara rastlamışlar. Bunların yalnız içleriyle ve sınır boylarıyla değil, uzak dış memleketlerle de alışverişleri varmış. Bütün bu keşifler Rafael'le arkadaşlarını coşturdukça coşturmuş. Yolculuk heveslerini süsleyen bir şey de her kalkan gemiye nereye giderse gitsin hiç zorluk çıkarılmadan alınmaları olmuş. İlk rastladıkları gemilerin dipleri düz, yelkenleri hasırdan, papirüs yapraklarından ya da deridenmiş. Daha sonra uçları sivri ve kenevir yelkenli tekneler görmüşler. Sonunda tıpatıp bizimkilere benzer gemilere de binmişler. Bunların kaptanları gökleri ve denizi oldukça iyi bilen usta denizcilermiş. Ama pusuladan hiç haberleri yokmuş. Bizim Kastilyalılar onlara ucu mıknatıslı iğneyi gösterince adamcağızlar şaşkına dönmüşler. Bu iyiliği nasıl karşılayacaklarını bilememişler. Zavallılar denize hep korka korka çıkarlarmış ve yalnız yazın engine açılmaya yürekleri varırmış. Şimdi ise artık pusula elde rüzgarlara kafa tutar olmuşlar. Kış gezilerinde güvenleri artınca tehlike de artmış. Çünkü bu güzel buluş onları belalardan kurtaracak yerde ölçüsüzlük yüzünden daha da büyük belaların kucağına atabilirdi. Rafael'in dünyayı dolaşırken gördüklerini burada anlatmam çok uzun sürer. Zaten bu kitabın amacı da o değil. Belki başka bir kitapta bu işe ele alırım ve Rafael'in gördüğü uygar ulusların törelerini, akıllıca toplum düzenlerini etraflıca anlatırım. Bu konular üstüne onu sorulara boğuyorduk. O da merakımızı gidermeye can atıyordu. Artık yeniliğini yitiren o devleri, ejderhaları sormuyorduk ona. Çünkü Skylaslar, Selenoslar, sürüyle insan yiyen Lastrigonlar, daha bilmem hangi canavarlar her yerde bulunabilir. Kolay kolay bulunmayan şey doğrulukla akıllıca düzenlenmiş bir toplumdur. Doğrusunu isterseniz Rafael bu yeni uluslarda bizimkiler kadar kötü düzenler, kurumlar görmüş. Ama ihtiyar Avrupa'nın şehirlerini, uluslarını, krallıklarını uyarabilecek, yeniden yaşatabilecek birçok yasalara da rastlamış. Bütün bunlar dediğim gibi başka bir kitabın konusu olacak. Burada yalnız Rafael'in Ütopya halkı ve devleti üstüne anlattıklarıyla yetineceğim. Önce konuşmamızın nasıl bu mutlu ada üstüne geldiğini söylemeliyim okuyucuya. Rafael anlattıklarına derin düşünceler de katıyordu. Türlü devlet biçimlerini açıklarken her birinde neyin doğru, neyin eğri, neyin iyi, neyin kötü olduğunu şaşırtıcı bir kesinlikle çözümlüyordu. Bunca ulusun yasalarından, törelerinden bu kadar bilgince söz ettiğini duyunca insan, Rafael'in görüp geçtiği her yerde bütün bir ömür geçirdiğini sanabilirdi. Peter hayranlığını saklayamadı. "Doğrusu sevgili Rafael," dedi. "Niçin bir kral yanına girmediğinize şaşıyorum. Hangisine başvursanız sizden hoşlanır ve yararlanır. Boş zamanlarında bütün bu bildiklerinizi seve seve dinler. Değişik memleket ve insan örneklerinden değerli dersler alırdı. Üstelik siz hem kendinize hem ailenize ve dostlarınıza parlak bir durum sağlardınız." "Ailemden yana pek kaygım yok," dedi Rafael. "Onlara karşı ödevimi yaptım sanıyorum. Herkes varını yoğunu ihtiyarlığında, ölüm döşeğinde elleri zaten hiçbir şey tutmaz olunca başkalarına bırakır. Bense genç ve sapasağlamken her şeyimi yakınlarıma verdim. Bana bencil demeye dilleri varmaz herhalde. Daha fazla para kazanmak için benim bir krala kölelik etmemi isteyemezler." "Yanlış anlamayın," dedi Peter. "Ben sizin kral yanına uşak olarak değil, bakan olarak girmenizi söylemek istedim." "Krallar, dostum, ikisini pek ayıramazlar birbirlerinden. Bakanı da kendilerine hizmet eden bir adam diye görürler." "Bakan ya da başka şey," dedi Peter. "Benim istediğim sizin halka, insanlara daha yararlı olmanız ve kendiniz için daha mutlu bir hayat sağlamanız." "Daha mutlu mu dediniz? Duygularıma, tabiatıma aykırı bir durumda nasıl mutlu olabilirim? Ben şimdi özgür bir insanım, dilediğim gibi yaşıyorum. Zengin sarayların kaça aynı şeyi söyleyebilir? Hem kralların gözüne girmek isteyen o kadar çok insan var ki. Ben ve benim yaratılışta 3-4 kişi saraya girmezsek kral boşluğumuzu fark etmez, merak etmeyin." O zaman ben söze karıştım. "Siz paraya, devlet koltuğuna düşkün değilsiniz, orası belli. Bana da sorarsanız, sizin gibi bir insana, bir imparatorluğun başındaki insanlardan daha fazla saygı duyarım. Ama bana öyle geliyor ki, sizin kadar büyük yürekli, olgun düşünceli bir adam rahatlığı pahasına da olsa zekasını kamu işlerinde kullanmalıdır. Bunu en verimli olarak yapmanın yolu da büyük bir kralın danışmanları arasına girmektir. Çünkü siz nasıl olsa şerefinize ve doğruluğa aykırı tek söz edemezsiniz. Bildiğiniz gibi kral öyle bir kaynaktır ki, iyilik de, kötülük de oradan sel gibi akar halkın üzerine. Devlet işlerine alışkın olmasanız bile, bunca bilginiz ve zekanızla en cahil bir krala bile çok yararlı bir bakan olabilirsiniz. İki yönden aldanıyorsunuz dostum Morris, dedi Rafael. Hem iş hem de kişi yönünden. Ben de gördüğünüz üstünlükten çok uzağım. Ama 100 kez daha üstün de olsam, benim rahatımı kaçırmanın devlet işlerine bir yararı olmaz. İlkin şundan ötürü, krallar yalnız savaşı düşünürler. Bense bu sanatları ne anlarım ne de anlamak isterim. Yalnız barışa yararlı sanatlar kralların pek umurunda değildir. İş yeni ülkeler kazanmaya geldi mi, bütün yollar iyidir onlar için. Din, iman, akıl dinlemezler. Ne günaha girmekten çekinirler ne kan dökmekten. Buna karşılık kazandıkları memleketlerin halkını iyi yönetmekle pek uğraşmazlar. Kralların danıştığı insanlara gelince bunların bir takımı ağızlarını açmaz. Çünkü söyleyecek sözleri yoktur. Kendileri akıl danışmak durumundadır. Bir takımınsa akılları erer, işe yarayacaklarını da bilirler. Ama her zaman gözde olan yetkilinin düşüncesini paylaşırlar. Ortaya attığı budalalıkları alkışlarlar. Bütün bu aşağılık asalakların tek kaygısı, 100 karası bir dal kavuklukla kralın tuttuğu adamın desteğini kazanmaktır. Bir takımı da kendilerine değer verir, kimseyi dinlemezler. Buna da şaşılacak bir şey yok. Çünkü tabiat herkese kendi yarattığını sevip okşama içgüdüsünü verir. Karga da, maymun da kendi yavrularına gülümser yalnız. Yükselme tutkusunun, para kaygısının ya da kendini beğenmişliğin ağır bastığı bu danışma kurullarında yapılan nedir? Biri çıkar da geçmiş zamanlarda ya da yabancı ülkelerden örnek getirip yeni bir düşünce ileri sürecek olsa, bütün dinleyenlerin akılları başlarından gider. Hepsini, hele kendisini beğenmişleri bir telaştır alır. Akıllılık ünlerini yitirmekten, budala sayılmaktan korkarlar. Kafalarını eşeleye eşeleye bu düşüncelerini çürütecek kanıtlar ararlar. Bellekleri bu çürütmeyi beceremedi mi şu beylik lafın arkasına sığınırlar. Bizim babalarımız böyle demiş, böyle yapmışlar. Keşke biz de babalarımız kadar akıllı olabilsek. Böyle der ve büyük bir kehanet yumurtlamış gibi böbürlenerek yerlerine otururlar. Onlara bakacak olursanız atalarından daha akıllı bir adam çıktı mı, insanlık batar. Bununla beraber atalarımızdan kalan en güzel kurumları yaşatmakta, geliştirmekte hiç de ateşli değiliz. Biri onları düzeltmeye, yenileştirmeye kalktı mı, ilerlemeye katılmamak için eskiye sarılırız. Her yerde bu küflü, bu saçma, bu böbürlü kafaları görmüşümdür. Bir kez de İngiltere'de, nasıl dedim, İngiltere'ye gittiniz mi? Evet, birkaç ay kaldım, dedi. Batılı İngilizlerin krala karşı açtıkları bir savaştan biraz sonraydı. Savaş, başkaldıranların korkunç bir kırıma uğramasıyla bitmişti. O sırada Canterbury Başpiskoposu ve İngiltere Başbakanı Sayın John Morton'a büyük minnet bağlarıyla bağlanmıştım.